Ayrım 12. Suçlu Orhan Kemal. Sayfa 211. Cevriye köprüye doğru yol alan Haliç vapurunun ıslak halatları üzerinden karlar altındaki İstanbul'u seyrediyordu. Bulutsuz masavi gökten kuvvetle vuran güneşin altında her taraf bembeyaz gıcır gıcırdı. Soğuk ama tertemiz havayı üst üste içine çekti. Cedet abinin öğrendiği gibi pis havayı kuvvetle dışarı hofladı. Sonunda Hamin neslini tavlayıp kapağı atmıştı İstanbul'a. İstanbul gibi var mıydı? Hiçbir yer İstanbul gibi olamazdı. Tekirdağ'da neydi? İstanbul yanında köy. Şimdi köprüde inecek, atlayacak bir tramvaya Sultanahmet'e inip şöyle bir düşündü. Görüşme günü müydü acaba bugün? Bilmiyordu. Bilmiyordu ama görüşmese bile Cevdet abine yaklaşacaktı ya. Okuma yazma bilmemek ne kötüydü. Bilse iki satırla da olsa halini hatırını sorardı. Bugün bugün arayamamış, soramamıştı. Hala hapiste miydi? Hapisteyse belki de gücenmişti kendisine. Ben de seninle yatarım, ben çaldım de diye tongaya bastırdığını sanabilirdi. Oysa ne tongası? Hapse birlikte geleceklerini sanıyordu gerçekten de. Bilseydi Cevdet ağabeyinden ayrıp hamilesine teslim edecekler. Hamilesine kızmıyordu artık. Değil mi ki İstanbul'a gelmeye razı olmuştu? Ama demişti, bir şartla. Sözümü dinleyeceksin. Yüksek topuklu kundura geleceksin. Dudaklarını boyayacaksın. Oynamazlık etmeyeceksin. O cadı köpeğini aramayacaksın hapishanede. Razı olmuştu. Değil bunlar İstanbul'a gelebilmek için adamların kucağına oturma bile razı olduğunu söyleyebilirdi. Otur muydu? Mümkün değil. Ölürse oturmazdı. Hatta yüksek topuklu giyip dudaklarını boyayacağı bile şüpheliydi. Şüpheliydi ama şimdilik ses çıkarmıyordu. Mahalledeki eski kulübelerin yerleşmişlerdi gene hamilesiyle. Kırış kırış koca karı da yanlarındaydı. O olsundu. Ne zarar vardı kendilerine. Köprüde vapurdan yanaşmadan iskeleye atladı. Çımacı arkasından sövdü. Duymadı. Merdiveni kurşun gibi çıktı. Vızır vızır otomobiller, tramvaylar gözüne kestirdiği bir Fatih Harbiye tramvayın arkasına asıldı. Birden aklına geldi. Hapishane eli boş mu gidecekti? Emin önünde atladı. Parası da yoktu. Şöyle bir düşündü. İmkanı yok eleboş gidemezdi. Eleboşa gitmemezdi edecek değildi. Aklına dilenmek geldi. Eminönü tramvay durağında genç yaşlı baylar bayanlar. Yanlarına topalayarak sokuldu. Başladı. Allah rızası için, sevdiklerinizin başı için. 3 gündür açım. Karda kışta hamilem hasta yatıyor. Cebinden kırış kırış bir reçete çıkartıp gösterdi. Bu reçeteyi bir türlü yaptıramadım. Aslan beylerim, hanımlarım. Allah gençinize başlasın. Kılık kıyafeti düzgün yaşlı bir adama sokuldu. Adamın tava geleceğini sanmış ama öylesi değildi herhalde. Kes kes dedi. Nerem genç benim. Cebinden çıkardığı 100 parayı nefretle uzattı. Cevriye parayı aldı, bir koca karıya yaklaştı. Sesini kısarak aynı parayı tekrarladı. Allah gençliğine başlasın teyze. Kadın çevresine bakındı. Hiç kimse onunla meşgul değildi. Dilenci tekrarlayınca başına sanmak için o da bir 100 para verdi. Gerçi gençliğine söz edilmesi hoşuna gitmişti ama gene de başkalarının içmesini istemiyordu. 1 saat için 73 kuruş toplamıştı. Bir kese kadar kaşar peynir, pastırma sucuk koydurdu. Bir de büyük frankalı aldı, tramvaya atladı. Bu sefer asılmadı, içeri girdi. Birleşen herkes gibi bilet aldı. Akşam hamile sorarsa Cevdet abiye görmeye gittiğini söyleyecek değildi tabii. Gene dilenir, koca karıya birkaç kuruş götürürse sormaz bile nerede olduğunu. Sultanahmet'te indi, hapishaneye gitti. Az kalsın sevinçten çıldıracaktı. Kosta abi de oradaydı. Çılgın gibi koştu, Kosta'ya sarıp öpüştüler. Nereden çıktın kız? Dün akşam geldik Tekirdağ'da. Nasılsın? İyiyim. Sen, Cevdet abi nasıl? Kosta'nın gözleri parlıyordu. Hala içeride ama yakında kurtaracağız. Sahi mi? Nasıl? Kosta uzun uzun Hasan'ı, genç avukatı, genç avukatın karısını anlattı. Cevriye dinledikçe sevinçten coşuyordu. İle de Hasan'ı pek merak etmişti. Ne zaman gelecek be Kosta abi? Avukata uğradı. Az sonra gelir. Nasıl çocuk? Ortaokul öğrencisi. O olmasa hiçbir avukat Cevdet'in işine parasız bakmazdı. Demek yalvardı. Ben olsam, ben olsaydım. Ne yapardı? Madem yalvarmak da oluyormuş. Kosta yok canım dedi. Sadece yalvarmak değil. Hasan öyle iş söylemesini biliyor ki. Cevriye bir düşüncedir aldı. O da vardı kendisinde. İşte söylemesini bilmese dilenciden para söktürebilir miydi? Ne düşünüyorsun? Hiç. Cevdet abi. Bütün bunlardan haberi yok değil mi? Yok. Avukat geçen gün gelecekti gelemedi. Bugün gelecek. Bizi görünce kim bilir nasıl sevinir. Zayıflamış mı? Zayıflamıştı. Hele böcekte dövüşeli beri. Kasadan çıktıktan sonra çok fena olmuştu. Arkadaşı, yatağı, yorganı, kapı kacağı, oyuncak kitabı vardı ama derdini çokluk dökemese bile niçin sıkıldığını soran, incelen inceyi araştıran, söylemek zorunda bırakan candan bir yakın yoktu. Üstelik başta böcek büyük küçük hemen bütün koğuş halkı tuhaf tuhaf bakıyorlar, bıyık altından giriyorlardı. İle de bu sinir sinir gülüş bitiriyordu. Sanki onunla ilgili bir şeyler fısıldaşıyor, ayıp çok ayıp bir suç işlemiş fazla diyordu kendine. Sıkıntıdan başına ağrılar yapışmıştı. Hasan'ın ona bıraktığı yatağı toplamamıştı. Girmiş yorganı tepesine çekmişti. Uyku tutmak ne mümkün. Yumulu gözleri ardına Hasan, hep Hasan. Ne iyi çocuktu. Hayatında böyle bir arkadaş olmamıştı. Gerçi Kosta ile Cevriye vardı ama onlar Hasan gibi olamazlardı. Cevriye de Kosta'ya söylememelerini sıkıladığı şeyleri söylemişlerdi. Hasan'ın okuyup üniversiteye girmek, doktor olmak hayali kendisi için imkansız sayıyordu. Babasıyla görüşüp avukat temin etmek, sonra hapisten kurtarmak çok uzak bir ihtimaldi. İnanmıyordu. Hasan belki okur doktor olurdu ama kendisi hapislerde çürüyecekti. Babasını hala aramaması aklına gelince sessiz sessiz ağlamaya başlamış ki böceğin cırtlak sesi, kalk ulan hergele, topla yatağını. Yorgan çekip bir kenara fırlatmıştı. Şayet kocasız kaldın diye mi ağlanıyorsun lan? Daha iyisi var burada oğlum demeseydi, ihtimal kavgadan sakınacak, fırlatılan yorganı alıp yatağını toplayacaktı. Ama korkunç sözler kırbaç gibi şaklamış, kendisini birden kaybetmişti. Koğuş halkının duvarları çıtlatan kahkahaları arasına dönmüş gözleriyle böceğin üstüne atılmış, yakasına yapışıp sözü tekrarlamasını istemişti. Böcek şaşırmıştı. Çevresine bakarak yardım istemişti. Kahkahalar dinmiş, yüzlerdeki alaycık silinmişti. Hiç kimse böceğin yardımına koşmamıştı. Büyük büyük açılan gözlerle seyrediyorlardı. Böcek de neye uğradığını şaşırmıştı. Karşısındakinden böylesine kuvvetli olduğunu yeni anlamıştı. Güvendiği bir çocuklar da yardımına koşmuyordu. Ne yapacaktı? Öteki çocukların yanına küçük mü düşecekti? O zaman hiç kimse söz geçemezdi. Bırak yakımı. Yakıyı destekleyen eller çelik gibiydi. Bırakmıyordu. Söyle. Yakımı bırak diyorum sana. Fena olur. Olsun ulan. Söyle deminki söylediklerini. Bırak söyleyeyim. Bıraktı. Söyle hadi. Böcek çağrısı tekrarlamış ama daha sözünü bitiremeden hiç ummadığı bir şey olmuştu. Cevretten bir kafa. Böcek kan içine geri derken bir yumruk bir yumruk daha. Böcek alta düşmüş, iftira yeltendiği çocuğun yumrukları altında kıyametleri koparmaya başlamıştı. Öyle ciyakcak bağırmıştı ki bütün tutuklu ve mahkumlar koğuşlardan bölümlere dolmuş adam boğazlandığını sanmışlardı. Daha sonra gardiyanlar koşuşmuş, Cevdet'i böceğin üzerinden koparıp sile tokat kaldırmış, idareye sürüklemişlerdi. El yüzü kan içinde böcek de getirilmiş, olayın neden ileri geldiği soruşturulmuş, koğuş halkının böcekten yana çıkması şu suçu Cevdet'e yüklemişti. Güya böcek, Cevdet'in yanına gelmiş, kardeşim kalk yatağını topla da koğuşu süpereceğim demiş, Cevdet küfür etmiş, bunun üzerine kavga çıkmış. Müdürle baş gardiyanın bütün ısrarına rağmen tek kelime söylememişti Cevdet. Bana kalk ulan erkele, topla yatağını, kocasız kaldın diye mi ağlıyorsun, daha iyisi var burada oğlum mu diyecekti. Öldürseler söylemezdi. Nitekim bütün ısrarlar boşa gitmiş, susmuş, sonunda da sinirime dokunuyordu. Kaç vakittir dövdüm deyip suçu üzerine almıştı. Hapishane idaresi karanlık tecride atılmasına karar vermişti. Bir hafta. Tek somunda burada kalacak. Disiplin cezası. Dışarıda gardiyanın sesi Cevdet, çocuk Cevdet diye haykırınca kendine geldi. Çağrılıyordu. Niçin? Babası mı gelmişti yoksa? Şayet geldiyse görüştürülmeyeceğini biliyordu. Disiplin cezalılarının ziyaret günlerinde ziyaretçileriyle görüştürülmediğini Hasan'dan işitmişti. Heyecan içindeydi. Acaba babasına söyler miydi tecritte olduğunu? Söylerlerse babası ne derdi? Belki de bu oğlan adam olmayacak. Hapishane bile doğru durmuyor mu derdi. Gardiyanın sesi birkaç defa tekrardan sonra kesildi. Demek düşündüğü doğruydu. Tecritte olduğu için ziyaretçisiyle görüştürülmeyecekti. Kolları düştü. Yatağına yüzü koyun kapandı. Az sonra tecrit kapısının kedi gıcırdayınca sıçradı. Ne oluyordu? Görüştürülecek miydi yoksa? Kapı açıldı. Tecritlere bakan sert gardiyan çık bakalım dedi. Çıktı. Kapıyı tekrardan kilitleyen gardiyanın peşine düştü. Bir takım koridorlardan geçip merdivenden çıktıktan sonra hapishane müdürünün odasına getirildi. Getirildiği yerin müdüriyet olduğunu kapı üzerindeki küçük tabelden anlamıştı. Girdi. Gözlerine inanamadı. Hasan, Kosti, Cevriye. Tanımadığı genç bir adamın yanında dikiliyorlardı. Cevriye koştu, boyuna sarıldı. Sonra Kosti, en son Hasan. Durum, hapishane müdürünün uzun anlatıldığı için müdür de heyecanlıydı. Genç avukatla bakışıyor, bakışlarıyla anlaşıyorlardı. Hapishane müdürü bir ara bak dedi. Avukat beyefendi senden vekalet alıp davana bakmaya gelmiş. Ne dersin? Cevdet'in yaşlı gözleri avukata kalktı. Bir an baktı, sonra tekrar yere indi. Babanın çantasından paraları sen çalmamışsın, doğru mu? Doğru dese babasına gene fısacak düşecek, doğru değil. Ben çalıp yaktım dedi. Hasan heyecan araya girdi. Yalan müdür bey, yalan söylüyor. Babasını tekrar da hapse atarlar sanıyor. Halbuki babası kendini tuttu. Müdür boş bulunarak baban ölmüş gitmiş dedi. Doğruyu söyle de kurtulalım. Ne? Babası ölmüş müydü? Çevresi şaşkınlıkla bakındı. Gözleri büyük büyük açılmıştı. Müdürün masasına doğru birkaç adım attı, durdu. Babam öldü mü? Derin bir sessizlik oldu. Ne müdür ne de ötekilerden tek ses çıkmadı. Tekrarladı. Babam öldü mü dediniz müdür bey? Nasıl olsa ok yaydan çıkmıştı. Evet, sen sağ ol oğlum. Oda, odadakiler tepesine fırıl fırıl dönüyordu. Düşmemek için masanın kenarından tutundu. Sonra oracıkta bir iskemleye çöktü. Müdür, kapı yanında bekleyen gardiyana bir bardak su dedi. Ne hapishane müdürü, ne Hasan, ne Kosi, ne Cevriye, ne de avukat. Hapisten kurtulup kurtulamayacağı bile umurunda değildi. Hiç sevmediğin sandığı babası, o hal gözlü ardına hafifçe gülümseyerek bakıyor, sağ olsam gelip seni aramaz olur muydum yavrum demek istiyordu. Hep o dağınık, karma karışık haliyle bir takım kağıtlar imzaladı, verilen yiyecek paketlerini aldı, sonra gardiyanın ardı sıra çıktı. Müdür disiplin cezasını affettiği için TC değil, koğuşuna döndü. Başta gene böcek, koğuş halkı hayretler içindeydi. Hani bir haftalık tecrit cezası yemişti. Az sonra yatağı yapıp getirilip koğuşun ortasına atıldı. Yiyecek paketlerini yere bırakmış, sırtını duvara dayayıp çömelmişti. Yüzü avuçları içindeydi. Babasını hep babasını düşünüyordu. Üvey annesi ev hanımı olduktan sonra babasına karşı takındığı tavırları hatırlıyor, içi yanıyordu. Az karşılık vermemişti. Omuza dokunan bir el kendine getirdi. Döndü. Bir gece anneciğim, anneciğim diye sayıktan kurşun mutsuzu küçük gülümseyerek tatlı tatlı bakıyordu. Yatağın serdim Cevdet abi, git yat. Gerçekten de her zamanki yerine yatağı taşımış, sermişti. Kalktı. Yerdeki paketleri falan unutarak yatağına gitti, kendini attı. Küçük hırsız, bütün paketleri yatağın yanında sıçtıktan sonra başını arıyorsa ben de aspirin var Cevdet abi dedi. Yatağına oturdu. Hasan'ın kendisine koruyuş aklına geldi. Böceğin varoya tokatladığı, zorla kumara oturttuğu, esir içmeye zorladığı bu çocuğu korumalıydı. Korumalıydı ama yatağına alarak değil. Peki dedi, getir bakalım. Cin gibi oğlan fırladı. Yatağı arasındaki eski ceketin cebinden aspirin alıp getirdi. İstersen bir de çay kaynatayım Cedat abi. Kaynat Hüseyin. Benim çaydanlığım var, su doldur getir. Sobaya tutturayım istersen abi. İyi ya. Küçük fırladıktan sonra gözü böceğe kaydı. Soba başında oturmuş uslu uslu ısınıyordu. Göz göze gelince bakışlarını kaçırdı. Yılgın bir hali vardı. Burnu yaralıp şişmiş, gözlerin altını morarmıştı. Büyük çocuklardan biri yanına sokuldu, omzunu dürttü. Kalk da bir iki atalım. Bakmadı bile. Dargın gibiydi. Büyük çocuk daha sert, kalksana lan dedi. Gene aldırmadı. Daha yedin yeğil aklı başına geldi ha. Çaydanlığı sobanın üstüne yerleştirip gelen küçük hırsızın gözleri sevinçle parlıyordu. Zaman zaman itilip kakılmak dayak yediği, bu yüzden de çok korktuğu böceğin kendi derdine düşmesi hoşuna gidiyordu. Cedi'nin yanına yatağı kenarına ilişerek eline sağlık Cedat abi dedi. Sen olmasan bizi öldürüyordu. Ne yapıyordu? Dövüyordu bizi. Paramızı alıyor, esrar içiriyordu. Öte çocuklar da birer ikişer Cevdet'in yatağının yanına toplaştılar. Böcek artık eski böcek değildi. Çocukların o yana kayışı pek zoruna gidiyor, kahroluyordu. O sıcacık kalktı, dışarı çıktı. Malta boyunca tek başına dolaşırken Cevdet'i hep Cevdet'i düşünüyordu. Oğlun öylesi kuvvetli olduğunu bilse çatar mıydı? Ark olacaklarına söz vermişlerdi güya. Onlarda da iş yoktu. Hem ark olmamışlar hem de daha yedikten sonra matra almışlardı. Hala da alıyorlardı. Duvar dibinde yatan irici bir izmarite gözü takıldı. Kefale be kefale diye geçirdi. Sigarasızlıktan da geberiyorum. Onu oradan almalı ama nasıl? Boyuna gagaladığı çocuklardan birinin gözüne ilişti. Paçavralar içinde yalın ayaktı. Şu izmirite al getir bana. Çocuk her zaman gibi Pekabe deyip söyleneni yapıvereceğine onu sikti. Bana ne be? Bastı gitti. Arkasından uzun uzun baktı. Demek piyasası adam akıllı düşmüştü. Bundan sonra Adem babalara bile sözü geçmeyecekti ha. Sigara yerden alamıyor, bir başkası keşfedecek diye içi gidiyordu. Ellerin arkasına koydu, İzmirit'in yattığı duvarın önünde kısa kesik koltuklar atmaya, yani gidip gelmeye başladı. Bir ara ne olursa olsun diye eğildi, İzmirit'i aldı, doğruldu. Çok haysiyetsizce bir şeydi ama bundan böyle galiba hep bu türlü yaşayacaktı. Devletin memurluğuna sahip olamadığı için işine atılan babası zaten uğramıyordu. Dışarıdan bakanı yoktu. Geçimi sübyan koğuşuna sızdırdığındaydı. Dayağı yeli beri ise çocuklar boş veriyorlardı. Boş vermezlerdi ama büyük çocukların gevezeliği. Matra almasalardı hadlerine mi düşmüştü? Büyük çocuklardan kadı yanına sokuldu. Seninki çocukları başına toplamış çay içiyorlar. Cedet'ten söz edildiğini anladığı halde benimki kim diye sordu. Kim mi? Seni eşek sudan gelince kadar dövmüştü hani. Astırla. Astır mı? Cerit'te söylerim ha. Kadri'nin alali gülüşünü kaçarcasına uzaklaştı. İzmir'in çocuklardan birinin sigarasını yakıp gene volta almaya başladı. Bu Cerit'ten kurtulmanın yolunu bulmalıydı ama nasıl? Gerçi kolayı vardı. Bir gün bir bahaneyle çevirip güzelce pataklamak. Pataklamak ama yekeğe hakkından gelemezdi. Mümkün değil. O sağlam bilekler sımsıkı yumruklar. Gardiyanlar yetişmesi öldürebilirdi. En doğrusu gece uyarken şişlemek. Gözleri parlamaya başladı. Tamam, bu en güzeliydi. Gece yarısı herkes uyurken usulcük yatağına sokulur. Soldaki şişini gırtlağından kalbine sokardı. Bu en iyisiydi. Doktor, ilaç, fitil mitil yetişinceye kadar cartayı çekerdi. Çok çok 3-5 yıl verirlerdi. Ne çıkardı? Zaten yatıyordu. Kurtulup dışarı çıkacaktı da ne olacaktı? Babası bir daha yüzüne bakmazdı. Biliyordu. Baksa bile kim bilir neredeydi. Annesi yoktu. Çoktan ölmüştü. Kardeşi, dayısı, halası falan hak getire. Sonra da saklı şiş ası Kadir'in ama ne çıkardı? Geceleri herkes yattıktan sonra usul usul biler sivriltirdi. Acelesi de yoktu. Şöyle soktu da içeride kıvırdı mı amma da gözleri belirir, canı kim bilir nasıl yanardı. Elindeki izmirti fırlatıp koğuşa hırsa girdi. Gerçekten de bir zamanlar onun çevresini alıp Allah'tan çok kendisinden korkan bütün çocuklar Cedit'in etrafını almışlardı. Çay içiyorlardı. Kahrolarak yatağına girdi. Niçin gelmişti? Yatağında ne işi vardı? Dikildi, dikildi. Sonra geldiği gibi hırsla koğuştan çıktı, Malta boyunda volt atmaya koyuldu. Cedit'i şişleyip ortadan kaldırmaktan başka çare olmadığına aklı iyi de niye yapmıştı. Cedit'i şişleyip ortadan kaldırdıktan sonra yine eskisi gibi koş hakim olur onlardan o bir zaman kendi çevresi fırıl fırıl dönen karşısına gık diyemeyecek küçüklerden öcünü fazlasıyla alırdı. Eli hafif sarı tüylerden ibaret bıyığına gitti. Size ayaklarımı öptürmezsem bunlar anamın şeyinde bitsin. Betona fırt diye dişlerin arasından bir tükürük attı. Ona güveniyorsunuz değil mi? Ben sizin gibi hırsız değilim. Adam öldürdüm adam. Bütün gece düşündü. Uzun uzun düşündü. Ama ne zulasından şiş çıkarıp bileyebildi ne de milemeye boş verip koğuşun hafif intilerle derin derin uyuduğu sırada kalkıp Cevdet'in işini bitirmeyi denedi. Korkuyordu. Bir aksiliğin çıkıp güçlü olanın şişi elinden alarak kendisini öldürmesinden korkuyordu. İki gün sonra ziyarette Hasan böceğe sorunca çok acıyorum dedi Cevdet. Çocuklar boş veriyor. Hiç kimsenin taktiği yok. Büyükler de boyuna matra alıyorlar. Sabah oldu mu fırlıyor koğuştan yüzümü görmek istemiyor adeta. Tek kaldı desene. Kaldı ki kaldı. Hasan şöyle bir düşündü. Kazansana şunu. Nasıl? Biri biçimine getir. Konuşma kapısı aç. Cevdet düşünmemiş değildi ama korkusundan delirtmemek için vazgeçmişti. Yoksa sabahları çocuklar aşağı kaynatıp içerken bir bardak da ona gönderme aklından geçmiyor değildi. O sabah gene çay içeceklerdi. Cevdet kuşun hırsızı küçüklere fikrini açtı. Şaştılar. Niçin? Ne lüzumu vardı? Hızır iyice yılmış, zararsız hale gelmişti. Barışınca Cevdet abiye ses çıkarmasa bile kendilerine posta koymaya başlayacaktı. Cevdet korkmayın dedi. Değil mi o? Bundan sonra size hiç kimse posta koyamaz. Şu bardağı doldur. Bir de kaşık koy içine. Peynir ekmek de. Küçük hırsız iyi ama Cevdet abi dedi. Ya küfrederse, istemezse, ister. Küfür etmez. Ederse o zaman düşünürüz. Böcek asık yüzüyle henüz uyanmıştı. Çocukların gene Cevdet'in çevresinde toplandığını göz ucuyla görmüş, neşesi kaçmıştı. Cesaretsizliğine kızıyordu. Gündüz bütün gün bu gece şişerim diye düşünüyor, gece, hele gece yarısı olup da koşuşa geçtiğim cesareti kırılıyordu. Adam öldürüp içeriye düş, sonra da pis hırsızların eline oyuncak ol. Yatan tam toplamıştı, elinde bir bardak çay, ekmek peyniri küçük hırsızlardan birinin yanı başa dikildiğini gördü. Sertçe döndü. Ne olan? Çocuk ürkünün içindeydi. Cevdet abi gönderdi. Gözleri ta uzaktaki Cevdet'e kalktı. Koğuşun öbür başındaki yatağın önünde dostça bakıyordu. Gözlerini kaçırdı. Kavgalıydılar hani. Kanun işlemeyi düşünüyordu. Böyle şey olur muydu? Şimdiye kadar kiminle dövüştüyse dargınlık sonuna kadar gitmiş. Hiç kimse daha önce barışmak istememişti. Çayla peynir ekmek getiren çocuktan kaçarcasına koğuştan çıktı. Çocuk çayla ekmeği Cevdet'e götürdü. Almadı Cevdet abi. Cevdet'in işin farkındaydı. Bunun böyle olabileceğini zaten tahmin etmişti. Zarar yok siz için dedi. Çocuklar peynir ekmek çayla karınlarını kurt gibi doyuruyorlardı. Cevdet yemiyordu. Gözleri koğuşun açık kapısından Malta boyuna dalmıştı. Güneş Malta boyunun betonunu parlatıyordu. Böceğin bu türlü davranması sinirine dokunmamıştı. Onun yerine kendisi olsa kendisi aynı şeyi yapardı herhalde. Kahvaltıdan sonra Malta boyuna çıktı. Böcek Malta boyunun güneşli duvarı dibine çömelmiş, başını avuçlar içine almıştı. Cevdet yanı başına kadar gelip çömeldiği halde haberi olmadı. Neden sonra işin farkına varınca ilkildi. Kalkıp kaçmaya davrandıysa Cevdet kolundan yakaladı. Niçin başmak istemiyorsun? Cevap vermedi. Utanıyor, yerlere geçiyor. Cevdet tekrar sordu. Ha? Kavgalı kalmamız mı istiyorsun? Karşılık vermiyor, boyuna önüne bakıyordu. Bir ara gözünden betona bir damla yaş düştü. Cevdet bunu gördü. Büsbütün yumuşayan sesiyle ben barışmak istiyorum dedi. Sen istersen barışalım, arkadaş olalım. Hem biliyorsun ki suç bende değil. Bana musallat olan sensin. O şirkin lafları söyleyen. Halbuki ben seninle kavga etmek istemezdim. Mecbur ettin beni. Bana pis hırsız dedin. Hasan'la aramızda çirkin şeyler varmış gibi herkes önünde bana hakaret etti. Susuyordu. Boyuna susuyordu. Cevdet bu susuşun suçu kabullenmiş olduğunu anlıyordu. Hatta bir ara içini çeke çeke fırlayıp koğuşa gidişine daldırmadı. Neden sonra o da gitti. Böcek yatağını kapanmıştı. Yanına sokuldu usulcacık. Saçlarını okşamaya başladı. Küçük çocuklar etraftan almış endişeyle bakıyorlardı. Asıl ismiyle Mustafa. Kardeşim Mustafa. Niçin bakmıyorsun? Ne yaptım sana ben? Suçlu ben diyelim ki sen bana hakaret etmiştin. Benle birden doğruldu. Paylan göze yaş yaş baktı. Bırak beni Cevdet. Ben çok fena bir insanım. Cevdet bırakmadı. Kolundan çekip kaldırdı. Hiç de fena değilsin. Hadi benim oraya gidip çay içelim. Çocuklara döndü. Bir çay demlesenize. Üçü dördü birden koştu. Çay demleninceye kadar Cevdet hem söyledi, asıl ismiyle Mustafa dinledi. Çay demlendikten sonra kalktılar. Cevdet'in yatağı yanına gittiler. Hala aynı işe çocukların şaşkın bakışları önünde çaylarını içerlerken konuşmuyorlardı. Cevdet Mahsus'tan hiçbir şey sormuyordu. Esasında Mustafa'nın hiç de fena olmadığını anlamıştı. Ekmek de peynir de ister misin? Hayır. O günden sonra canciğer oldular. Büyük çocuklar şaşıyorlardı. Bazıları Cevdet'ten korktuğu için pes ettiğini söylüyorlarsa da küçükler durumu bildikleri için aldırış etmiyorlardı. Günün birinde Cevdet abi çıksa bile Mustafa abinin onlardan öç almaya kalkacağını sanmıyorlardı. Artık Cevdet abiyle Mustafa abiden geçilmiyordu. Büyük çocuklar içerliyor, ne Mustafa abi diyorlardı. Böcek onun adı, böcek. Küçükler düzeltiyorlardı. Hayır, Mustafa abimiz o bizim. Arada güneşli günler olsa da kış bastırdıkça bastırıyordu. Mustafa abi yatağını Cevdet'in yatağının yanına taşımıştı. Gece yarılana kadar mırıl mırıl Hasan'dan, Cevriye'den, Kosti'den konuşuyorlardı. Hasan anlattığına göre avukat işi çok sıkı tutmuş. Üvey annesi her ne kadar hala gerçeği söylemekten kaçınıyorsa da bütün mesele şoför Adem'in ele geçirilmesine kalmıştı. Ne olursa olsun kuvvetli bir ümit içinde yaşıyordu. Babasının ölümüne de alışmıştı. Bazen rüyasına giriyor, teselli ediyordu. Annesi de babası gibiydi. Her ikisi de memnunluklarını söylüyorlar. Hasan'la ayrılma yavrum, onu dinle, zararlı çıkmasın diyorlardı. Doğruydu. Hiç kimse Hasan gibi olamazdı ama kırmızı eşarp çetesinin bilini de unutamıyordu. Kuvvet başka şeydi. Şayet Mustafa'yı dövemeseydi bugün onun arkadaşı olabilir miydi? Şimdilik ses çıkarmayacaktı. Hapisten kurtulursa Kost ile Cevriye'yi bir kıyıya çekecek, Amerika tüyme fikrini açacaktı. İsterlerse ne âlâ. Eskiden tasarladıkları gibi Nişantaşı, Şişli yahut Maçka'da büyük apartmanlardan birinin önünde tembel tembel uyuklayan sepetli bir motosiklete atlayıp rıhtımdaki vapurlardan birine kapı atmanın yolunu bulurlardı. Hele kaptan iki çocuğun devre alemindeki bilmem ne vapurunun sakallı mavi gözlü kocaman piyolu kaptanı gibi babacan biri olursa. Günler geçtikçe içindeki Amerika ve Aslan Thompson'u kuvvetleniyordu. Mustafa ile gece yaralarından çok sonralara kadar konuşurlarken bile Amerika ve Aslan Thompson'u silinmiyor, Texas kovboylarının savurduğu kemetler, kızılderililerin zehirli okları içine bulunuyordu. O gece dışarıda fırtına gene aç kurt sürüleri gibi uluyordu. Soba sönmüştü. Vakit gece yarısını geçtiği halde bütün çocuklar yorganların altına büzülüp uyudukları halde onlar mırıl mırıl konuşuyorlardı. Mustafa bir ara buradan çıkmanı hiç istemiyorum dedi. Cevdet hayretle sordu. Niçin? İçini çekti. Bir daha senin gibi arkadaş bulamam da. Nah kafa, bir zamanlar seni sistemi düşmüştüm. Ceddet memnun sordu. Bana nasıl kıyacaktın? Ne bileyim ben, çok kızmıştım işte. Sen benim forsumu kırmıştın. Bu yüzden de geçimim baltalanmıştı. Hala geçim yok ya, neyse. Ben çıktıktan sonra yine eski halini alabilirsin. Denendiğini anlamıştı. Geç dedi, ben artık eski ben değilim ki. İstesem de yapamam. Günde bir tek kayına yılları devireceğim. Dışarı çıksan aynı suç tekrarını ister miydin? Yok canım. Ben o suçu istemezdim ama bakma. Bir Hüseyin ağabey vardı semtte. Benim kadarken adam öldürüp içeri düşmüş. 10 senemi, 15 senemi ne yapmış? Semtte herkes hatırını sayardı. Benim gibi cılız olduğu halde şaşardım bu işe. Halbuki beni hiç kimse takmazdı. Böcek böcek. Küçük çocuklar bile boş verirdi. Ben de. Okulda bu yüzden mi bırakmıştın? Tabii ya, semtte böcek, okulda böcek. Bütün bunlardan kurtulacağımı sanmıştım. Hapse düştüm, nereden öğrendilerse öğrendiler, hapiste de böcek. Kızdıkça biniler. Yoksa okurdum ben. Namusum bütün sınıfın en iyi öğrencisi. Toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi en iyi yapanı bendim. Marangozlukta niye durmadın? Orada da böcek dediler. Usta bir yandan, kalfalar, çıraklar bir yandan. Sevmiyordum bu ismi. İnsan böcek olur mu? Olmaz. Doğru. Halbuki marangozluğu da çok severdim. Hala sever misin? Severim ama. İçerideyim. Neye yarar? İçeride ol. Burada marangozluk yok mu? Var ama ne baş gardiyan ne de müdür çalıştırmazlar beni. Niçin? Bilmiyor musun? Beni çok fena tanımışlar bu sefer. Doğru sözü çalışacağıma inanmazlar. Cere sesini çıkarmadı. Hasan'la Kostiller'in ziyaretinden sonra bir gün hapishane müdürüne meseleyi açtı. Müdür, böcek Mustafa'nın tahmin ettiği gibi bırak dedi, çalışmaz o. Ceret bırakmadı. Niçin müdür bey? Malını bilirim de onun için oğlum. Eser onda, kumar onda, itlik uğursuzluk onda. Eskiden öyleymiş ama şimdi uslandı. Bana hayatını anlattı. Hiç fena çocuk değil. İstersen çağırıp dinleyin de bakın. Uzun uzun anlattı. Müdür fena insan değildi. Hapishanelerin zulüm ve işkence yeri olmaktan çok ıslahane olmasını isteyenlerdendi. Böcek Mustafa'yı çağırıp uzun uzun dinledi. Çocuktaki değişimi anlıyordu. Baş gardiyanı çağırdı. Durumu anlattı. Mustafa'nın marangozhaneye çırak olarak verilmesini emretti. Baş gardiyanı yadırgadı ilkin. Çalışmaz beyim, nafile. Müdür, deneyeceğiz dedi. Mustafa'ya döndü. Yüzümüze kara çıkartmazsın değil mi? Mustafa, çıkartmam dedi. 12. ayrımın sonu, sayfa 227.